Düşünsene, salı günü rekor kar açıklıyorsun, yatırımcılara milyonlarca dolar temettü dağıtacağını duyuruyorsun.
Kulağa harika geliyor.
Evet, ama aynı haftanın cuma günü şirket iflas bayrağını çekiyor. Sana imkansız gibi geliyor, değil mi? Yani rakamlar yalan söylemez derler hep.
En büyük efsanelerden biri.
Aynen öyle. Ama işin aslı şu ki rakamlar harika yalan söyler. Sadece doğru hikayeyi kurgulaman yeterli.
Kesinlikle katılıyorum. İş dünyasında karlılık dediğimiz şey aslında çoğu zaman devasa bir illüzyondan ibaret.
Değil mi?
Tabii, eğer o sayıların arkasındaki gerçek mekaniği okuyamıyorsan, sadece o sana gösterilmek istenen parlak vitrine bakıyorsun demektir. Arka tarafta deponun yanıp yanmadığını hani asla bilemezsin.
Ve işte bugün o vitrini kırıp içeri giriyoruz. Sana doğrudan hitap ediyorum. Evet, sen. İster bir sonraki yönetim kurulu toplantısında şirketin gidişatını sorgulayacak bir profesyonel ol.
Ya da yatırım arayan bir girişimci ol, fark etmez.
Aynen. Ya da sadece bu devasa ekonomik çarkların nasıl döndüğünü anlamak isteyen o meraklı zihin ol. Bugün önümüzdeki bu devasa veri yığını, yani o stratejik projeksiyon rehberlerini, fintables analizlerini, maliyetleme notlarını senin için damıtıyoruz.
Amacımız öyle sıkıcı tanımlar falan ezberletmek değil tabii ki.
Asla. Amacımız sana o sayıların arkasındaki acımasız gerçekliği, işin o asıl matematiğini okuyabilmen için o finansal navigasyon motorunu inşa etmek.
Çünkü günün sonunda finans dediğimiz şey tablolar ve formüllerden oluşan statik bir müze değil. Hani şirketlerin hayatta kalma savaşında aldıkları o stratejik kararların bir günlüğü aslında.
O zaman tam da o strateji masasına oturalım diyorum. Hani şirketin kaynaklarını nereye harcayacağına karar verdiği o kritik an.
Harika bir başlangıç noktası.
İncelediğimiz stratejik planlama notlarında ta 1970'lerden beri hayatımızda olan o meşhur BCG matrisi çıkıyor karşımıza. Hani ürünleri yıldızlar, inekler, soru işaretleri ve köpekler olarak ayırıyorlar ya.
Evet, Boston Consulting Group'un o klasik modeli.
Ben bu yapıyı hep şeye benzetirim, bir spor kulübü yönetmeye, yani takımında inekler dediğimiz o tecrübeli, her maçta garanti skor üreten ama artık böyle gelişimi için devasa paralar harcaman gerekmeyen veteran oyuncular vardır.
Ve onlar sürekli nakit getirir kulübe.
Kesinlikle. Bir de yıldızlar vardır, yani geleceği inanılmaz parlak, altyapıdan yeni çıkmış, harika yetenekler. Ama potansiyellerine ulaşmaları için onlara durmadan yatırım yapman, hani özel antrenörler falan tutman gerekir.
Yani tabiri caizse sürekli nakit yakman gerekir orada.
Bu analoji aslında işin kalbindeki o gerilimi çok iyi yakalıyor.
Değil mi? Çünkü bu matris sadece pazarlama departmanının duvarına asacağı böyle renkli bir poster değil. Şirketin nakit tahsisi haritası bu. BTM'in o stratejik projeksiyon rehberleri de çok net bir gerçeğin altını çiziyor burada.
Neymiş o?
Önümüzdeki 3 yılın o finansal projeksiyonlarını hazırlarken işte satışlarımız %50 artacak falan diyemezsin. Bu tamamen anlamsız bir temenni.
Hı. Altı boş bir dilek sadece.
Aynen. O büyümenin nereden geleceğini bilmek zorundasın. Eğer büyüme o inekler dediğimiz nakit ineklerinden geliyorsa, tamam kasan nakitle dolacak. Ama stratejini tamamen yıldızlar üzerine kurduysan,
O zaman pazar payın artacak ama kasadan oluk oluk para çıkacak.
aynen öyle. O büyümeyi finanse etmek için devasa bir nakit yakımına hazırlıklı olmalısın. İncelediğimiz rehberlerde finansal projeksiyonların her zaman temel performans göstergeleriyle, yani o spesifik KPI varsayımlarıyla desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.
Yani yatırımcının önüne o 3 yıllık gelir tablosunu koyduğunda adam o en alttaki kâr rakamına bakmıyor sadece.
Asla bakmaz, o kârı hangi varsayımlarla ürettiğine bakar, hani fiyatlandırma gücünle, müşteri edinme maliyetini nasıl düşüreceksin ve daha da önemlisi o sana para kaybettiren ama duygusal bağ kurduğun için vazgeçemediğin köpekler statüsündeki ürünün fişini ne zaman çekeceksin?
Ah evet, batık maliyet yanılgısı dediğimiz o meşhur tuzak. O kadar yatırım yaptık, biraz daha bekleyelim derken şirketin kan kaybından ölmesi durumu.
Maalesef çok sık görüyoruz bunu.
Peki, diyelim ki stratejimizi belirledik. İşte yıldızlarımıza yatırım yaptık, agresif bir büyüme senaryosu çizdik. Şirket harika gidiyor gibi görünüyor. İşte tam bu noktada bence o büyük yanılsamanın içine düşüyoruz.
Nasıl bir yanılsama?
Şöyle düşün, gelir tablosuna bakıyorum. Şirket rekor satışlar yapmış, kâr marjları tavan. Yöneticiler içeride şampanya patlatıyor ama birkaç ay sonra bir haber okuyoruz. Şirket maaşları ödeyemiyor, iflas korumasına başvurmuş.
Hı hı.
Yani bir şirket hem inanılmaz karlı görünüp hem de nasıl nakit sıkışıklığından batabilir ki? Bu nasıl bir mantık?
İşte finansal okuryazarlığın en kritik eşiğine geldik diyebiliriz. Kâr ve nakit aynı şey değildir. Hatta bazen birbirinin tam zıttıdır.
Gerçekten mi?
Tabii. Şirketlerin sağlık durumunu gösteren 3 temel tablo vardır. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu. Bilanço, şirketin o günkü anlık fotoğrafıdır. Yani neye sahipsin, kime borçlusun?
Bir nevi şirketin MRL'a çekmek gibi.
Aynen öyle. Gelir tablosu ise belli bir dönemin performansını gösterir. Ama gelir tablosu manipülasyona ve o illüzyona en açık tablodur. Neden biliyor musun? Çünkü tahakkuk esasına göre çalışır.
Yani parayı cebime koyduğum an değil, faturayı kestiğim an iş biter diyorsun.
Kesinlikle. Şunu düşün, yıl sonu yaklaşıyor ve CEO'nun hedeflerini tutturup o devasa primini alması gerekiyor. Ne yapar?
Satışları şişirmeye çalışır herhalde.
Evet. Distribütörlerine inanılmaz vadeler sunar. Der ki, alın bu malları deponuza koyun, parasını 6 ay sonra ödersiniz. Mallar fabrikadan çıkar, faturalar tıkır tıkır kesilir.
Ve gelir tablosunda bir anda milyonlarca liralık satış ve kar görünür.
Aynen. CEO o harika tabloyla primini cebine indirir, ancak şirketin kasasına o gün giren tek bir kuruş bile yoktur.
Vay canına, yani o devasa kar bilançoda sadece ticari alacaklar kalemini şişiriyor. Kağıt üzerinde zenginiz ama fırıncıya ekmek parası ödeyecek nakdimiz yok.
Çok doğru bir benzetme. İşte nakit akış tablosu tam da bu illüzyonu parçalamak için var. Fintables gibi analiz platformlarının algoritmalarında hep aynı kuralı görüyoruz.
Operasyonel nakit akışı kuralı, değil mi?
Ta kendisi. Bir şirketin sadece ana faaliyetlerinden ne kadar gerçek nakit ürettiğine bakılır orada. Eğer gelir tablosundaki net karın sürekli artıyor ama operasyonel nakit girişin yerinde sayıyor veya eksiye düşüyorsa,
ortada devasa bir yalan var demektir.
Aynen öyle. Demek ki alacaklarını tahsil edemiyorsun ya da depodaki stoklarını satamayıp sadece böyle muhasebesel oyunlarla kar yazıyorsun.
Yani operasyonel nakit akışı o şirketin gerçek yalan makinesi aslında.
Kesinlikle öyle. Sağlıklı bir şirkette o işletme faaliyetlerinden elde edilen nakdin en az net dönem karı seviyelerinde olması beklenir. Nakit akışı asla yalan söylemez. Paranın izini takip edersen şirketin gerçek sağlığını anında görürsün.
Bu cidden çok zihin açıcı bir nokta. Kârın bir fikir, nakdin ise somut bir gerçek olduğunu anlamak her şeyi değiştiriyor. Peki, madem nakit bu kadar hayati, o zaman şirketin içindeki maliyet yapısını kurgularken bu nakdi nasıl koruyacağımızı da konuşalım biraz.
Hı hı. Maliyet mekaniğine giriyoruz yani.
Evet, kaynaklarda çok derinlemesine işlenmiş bir konu var. Sabit ve değişken maliyetlerin o tehlikeli dansı ve bunun yarattığı o meşhur faaliyet kaldırıcı. Ben bunu hep şey gibi düşünürüm. Manuel vitesli böyle eski model bir aracı yokuş yukarı kaldırmaya çalışmak gibi.
Nasıl yani? İlginç bir benzetme. Nasıl bağlıyorsun bunu?
Şöyle düşün. Birinci viteste aracı yerinden oynatmak inanılmaz fazla enerji gerektirir. Hani motor bağırır, çok yakıt harcarsın. Çünkü üstesinden gelmen gereken devasa bir atalet. Yani o sabit maliyetler vardır. Kira, fabrikanın amortismanı falan.
Sen hiç ürün satmasan bile o masraflar her ay tıkır tıkır işler.
Aynen ama araba bir kez hareket edip hızını aldığında, yani o meşhur başa baş noktasını geçtiğinde, artık 4., 5. vitese takarsın, araç adeta yağ gibi akar yolda.
Hı hı.
Çünkü sabit maliyetlerinin tamamını çoktan çıkarmışsındır. O noktadan sonra yaptığın her ekstra satışta sadece o ürünün içindeki ham madde gibi ufak değişken maliyetleri düşersin ve kalan tüm para devasa bir kar marjıyla doğrudan kasaya girer.
Harika bir benzetme gerçekten. Ve bu aslında yönetim kurullarındaki o en büyük stratejik savaşlardan birinin de temelidir.
Nasıl bir savaş?
Şöyle ki, sabit ve değişken maliyet ayrımı sadece bir muhasebe sınıflandırması değil ki. Şirketin risk iştahının bir göstergesidir bu. Faaliyet kaldırıcı dediğimiz şey tam olarak budur işte. CFO ile CEO şu kararı tartışır. Üretimi manuel olarak işçilerle mi yapalım? Yoksa gidip 10 milyon dolarlık tam otomatik bir robotik hat mı kuralım?
İşçilerle yaparlarsa ne oluyor?
İşçilerle yaparsanız değişken maliyetiniz yüksektir. Sipariş gelmezse işçinin mesaisini kesersin, maliyet anında düşer. Yani başa baş noktanız çok düşüktür, güvenlidir.
Ama robotik hattı alırsak işler değişiyor.
Eğer o robotik hattı alırsan, işçilik gibi o değişken maliyetleri neredeyse sıfıra indirirsin. Ama fabrikanın sırtına devasa bir sabit maliyet, yani o amortisman ve kredi faizini yüklersin.
Başa baş noktası da anında gökyüzüne fırlar tabii.
Aynen öyle. Eskiden ayda 1000 ürün satarak kâra geçerken, artık zararı durdurmak için bile ayda 10.000 ürün satmak zorunda kalırsın. Ama o 10.000. ürünü geçtiğin an...
İşte orada faaliyet kaldırıcı devreye giriyor.
Evet. 10.001. ürünün maliyeti neredeyse sıfırdır artık ve satış fiyatının tamamı net kâra dönüşür.
Gerçekten tam bir kumar bu ya. Yani işleri iyiyken kârı katlayarak arttırıyorsun ama piyasa bir anda daraldığında o devasa sabit maliyetler seni ezip geçiyor.
Havayolu şirketlerini düşün mesela. En net örnek odur.
Ne açıdan?
Bir uçağı kaldırmanın maliyeti tamamen sabittir. Pilotun maaşı, uçağın leasing ödemesi, havalimanı vergisi falan. Uçak havalandıktan sonra o boş koltuğa bir yolcu oturtmanın değişken maliyeti nedir ki?
Hiçbir şey. İkram edilen bir bardak kahve falan herhalde.
Tam olarak öyle. Küçük bir sandviç, bir kahve. Yani bilet fiyatının neredeyse %99'u kârdır orada. Bu yüzden havayolu şirketleri başa baş noktasını geçtikten sonra inanılmaz paralar basarlar.
Ama pandemi gibi bir kriz olup da uçaklar yere indiğinde...
Anında iflasın eşiğine gelirler. Değişken maliyetli olan şirketler küçülerek hayatta kalır. Ama havayolları o devasa sabit maliyetleri ödeyemedikleri için anında devlet kurtarmasına muhtaç kalırlar.
Evet, faaliyet kaldırıcı cidden iki tarafı da inanılmaz keskin olan bir kılıçmış. Peki diyelim riskimizi aldık, o fabrikayı kurduk, ürünlerimizi satıyoruz. Ama karmaşık bir operasyon yönetiyorsak eğer, hangi ürünün bize gerçekten para kazandırdığını, hangisinin ise gizliden gizliye kanımızı emdiğini nasıl bileceğiz?
İşte orada maliyet muhasebesinin derinlerine inmemiz gerekiyor.
Evet, kaynaklardaki maliyetleme notlarında beni çok çarpan bir kavram var. Geleneksel maliyetlemeye karşı faaliyete dayalı maliyetleme. Yani ABC sistemi. Anladığım kadarıyla geleneksel sistemde masrafları böyle bir sepete atıp ürünlerin sayısına bölerek çok tembelce bir hesap yapıyorlar, değil mi?
Tembelce ve doğrusu son derece tehlikeli. Geleneksel sistemler fabrikaların sadece tek tip, böyle basit ürünler ürettiği o sanayi devriminden kalma bir mantık.
Toplam elektrik faturasını al, ürettiğin ürüne böl, maliyeti bul. Bu kadar basit mi gerçekten?
Eskiden öyleydi. Ama günümüz dünyasında, hizmet sektöründe veya karmaşık üretim hatlarında bu mantık seni tamamen kör eder. Bak, otelcilik sektöründen bir örnek düşün. Otelin devasa bir elektrik ve personel gideri var diyelim. Geleneksel muhasebeci bu genel gideri alır, oteldeki tüm odalara eşit olarak dağıtır. Sonuca baktığında o standart bir odayla o çok özel, her türlü lüks hizmeti talep eden suite'in kâr marjını birbirine çok yakın görürsün.
Hatta suite'in fiyatı yüksek olduğu için oradan daha çok kâr ettiğini bile zannedebilirsin.
Oysa gerçekte durum bambaşka olabilir. Faaliyete dayalı maliyetleme, yani o ABC sistemi devreye girdiğinde o masrafları direkt olarak faaliyetlere ve onları tetikleyen maliyet sürücülerine bağlarsın.
Yani kim neyi ne kadar tüketiyorsa o masrafı ona yazıyoruz.
Aynen öyle. ABC sistemiyle bir bakarsın ki o çok karlı zannettiğin lüks suite'deki müşteriler sürekli resepsiyonu meşgul ediyor. Özel oda servisi istiyor, temizlik personeline normalin 3 katı zaman harcatıyor.
İnanılmaz.
Yani o gizli genel giderlerin %80'ini aslında o lüks suite emiyor. Geleneksel sistemde o standart odalar farkında olmadan lüks odaların maliyetini sübvanse ediyordu.
ABC sistemi sana o acı gerçeği gösteriyor yani. Senin o prestijli suitlerin aslında sana para kaybettiriyor ve şirketi ayakta tutan şey burun kıvırdığın o standart odalar.
Kesinlikle. Tüm resmi değiştiriyor bu.
Büyüleyici gerçekten. O zaman o gizli maliyet sızıntılarını bulmak zorundayız. Kaynaklardaki o tedarik zinciri ve bütçe yazılımlarının verilerinde varyans analizi diye bir kavram geçiyor. Hani planlanan bütçe ile gerçekleşen arasındaki sapmaları ölçmek falan. Ama burada seninle biraz tartışmak istiyorum açıkçası.
Tabii, dinliyorum. Sorun ne?
Yani bu kadarı biraz zehirli bir mikro yönetim değil mi sence? Düşünsene, yönetici olarak masanda oturuyorsun, bir yazılım sana sürekli bildirim atıyor. İşte bütçe 10 lira aştı, hedeften %2 saptık falan. Her bir varyansı, her bir kuruşluk sapmayı incelemek yöneticiler için korkunç bir zaman kaybı değil mi? Her ufak sapmada alarm zillerini mi çalacağız, şirketi mi yöneteceğiz yoksa kuruşları mı sayacağız?
Açıkçası bu çok haklı ve sektörde de çok yaygın bir tepki. Yani sadece varyansları hesaplamak tek başına bir marifet değildir zaten. Önemli olan o verilerle ne yapacağını bilmektir.
Hani eğer her %1'lik sapmada acil toplantı düzenliyorsan ortada bir sorun var bence.
E tabii, o zaman zaten yöneticilik yapmıyorsun demektir. Ancak incelediğimiz o ileri düzey analiz dokümanlarındaki asıl anahtar kelimesi şudur: önemlilik derecesi ve tolerans eşiği.
Yani bir filtreleme mekanizmasından bahsediyorsun.
Tam olarak o. Akıllı bir varyans analizi sistemi, rastgele oluşan gürültüyle sistematik bir sızıntıyı birbirinden ayırır. Mesela bir ham madde fiyatı, tedarik zincirindeki anlık bir kriz yüzünden o ay bütçeyi %10 aşmış olabilir.
E bu tek seferlik bir olaydır sonuçta. Notunu alır geçersin.
Aynen. Ancak asıl tehlike, hiç göze batmayan, bütçeyi her ay sadece %2 aşan ama sürekli tekrarlanan o kalıcı sızıntılardır. Bir makinenin kalibrasyonu bozulduğu için her gün çöpe giden o ufak miktardaki fire gibi düşün.
Hani zaman içinde bileşik bir etkiyle yıl sonunda milyonlarca liralık kârı sessizce eriten sızıntılar.
İşte bu. Varyans analizi, yöneticinin her detaya boğulması için değil, sadece o tolerans eşiğini aşan ve şirketin kanını emen spesifik yaraları tespit etmesi için vardır. Sistem ameliyeliği yapar, insan ise sadece sorunlu noktaya odaklanıp stratejik neşteri vurur.
Sessizce kârı eriten sızıntılar. Bu gerçekten operasyonun sağlığını korumak için muazzam bir bakış açısı. Peki, madem operasyonun içindeki sızıntıları durdurduk, şimdi şirketin genel dolaşım sistemine, yani o büyük sağlık taramasına geçelim.
En kritik bölüme geldik bence.
Raporlarda sürekli dönüp dolaşıp karşımıza çıkan bir canavardan bahsediliyor: çalışma sermayesi ve bunu ölçen finansal rasyolar. Ben bunu hep bir insanın tansiyonuna benzetiyorum.
Çalışma sermayesi ve tansiyon mu? Çok ilginç, bağlantıyı merak ettim doğrusu.
Düşün ki dönen varlıkların ve kısa vadeli borçların arasındaki o ince denge senin kan basıncın gibidir. Tansiyonun çok düşük olursa, yani yeterli likiditen, nakdin yoksa bayılırsın, beyne kan gitmez. Gelen ilk faturayı, ilk kredi taksitini ödeyemezsin ve kârlı olsan bile anında iflas edersin. Ancak tansiyonun çok yüksek olursa da güvende değilsindir.
Nasıl yani?
Yani kasanda çok fazla atıl nakit tutuyorsan, hani ambarını gereksiz yere tavanlara kadar stokla doldurduysan, bu sefer de kalbe gereksiz bir yük bindirirsin. O kaynaklar yatırıma dönüşmediği için karlılığın, yani performansın yerlerde sürünür.
Mükemmel bir teşhis. Gerçekten de bir CFO'nun, bir finans yöneticisinin hayattaki en büyük sınavı bu tansiyonu ideal seviyede tutmaktır. Sivas TSO'nun raporunda mesela bu ince ayarın matematiği çok net veriliyor.
Evet, o rapordaki hesaplamalar çok çarpıcıydı.
Çalışma sermayesi ihtiyacı dediğimiz şey, şirketin cebinden finanse etmesi gereken o boşluktur aslında. Malları alırsın, işlersin, satarsın ama tahsilatı belki 60 gün sonra yaparsın.
E o 60 gün boyunca işçinin maaşını, fabrikanın kirasını kim ödeyecek?
İşte o ihtiyaç duyduğum paraya net işletme sermayesi diyoruz. Ve işin en çarpıcı kısmı, çoğu yöneticinin bu ihtiyacı hesaplarken içine düştüğü o büyük ölümcül hata.
Nedir o hata? Kendi paralarıyla borç döndürmeye çalışmaları falan mı?
Hayır, enflasyon gerçeğini unutmaları. Özellikle bizimki gibi enflasyonist ortamlarda, hani fiyatların sürekli arttığı bir pazarda, şirketlerin nasıl sessizce boğulduğunu çok sık görürüz. Şöyle düşün, bugün bir birim ham maddeyi 10 liraya alıp, işleyip 15 liraya satıyorsun.
Gelir tablosuna bakıyorum, 5 lira kâr etmişim. Harika.
Harika görünüyor, değil mi? Ama sen o malı satıp paranı tahsil edene kadar piyasadaki fiyatlar artıyor. Artık o aynı ham maddeyi yerine koymak için toptancıya 10 lira değil 16 lira ödemen gerekiyor.
İnanamıyorum. Yani kağıt üstünde kâr etmeme rağmen sadece operasyonu devam ettirmek, o aynı malı tekrar rafa koymak için bile cebimden ekstra 1 lira bulmak zorundayım.
Kesinlikle. Enflasyon, çalışma sermayesi ihtiyacını sessizce ve acımasızca şişiren bir canavardır. Satış hacmin adet olarak hiç artmasa bile, sadece fiyatlar arttığı için depodaki stoğunun ve o piyasadaki alacaklarının parasal değeri devasa boyutlara ulaşır.
Eğer bu ihtiyacı her yıl, hatta her çeyrek yeniden hesaplayıp finanse etmezsen,
şirket kağıt üstünde rekorlar kırarak büyürken bir sabah nakit eksikliğinden kalp krizi geçirip ölür. Likidite oranları işte bu krizi önceden görmek için o gösterge panelinde sürekli yanıp sönen bir radardır.
Peki ya bu parayı bulmak için bankaya gittiğimizde, bankalar bu tabloya bakıp bize nasıl güvenecek?
Harika bir soru. İşte tam o noktada raporlarda geçen o meşhur 5K ilkesi devreye girer. Bankaların kredi kararlarında kullandığı o temel prensip.
Karakter, kapasite, kapital, karşılık ve koşullar, değil mi?
Aynen öyle. Banka senin o tansiyonunu ölçerken bunlara bakar. Karakterine bakar. Yani geçmişte borçlarına ne kadar sadıktın. Kapasitene bakar. O bahsettiğimiz operasyonel nakit akışı bu borcu ödemeye yetiyor mu? Kapitaline bakar. Şirkete ne kadar kendi öz sermayeni koydun?
Sonra da karşılık, yani teminat istiyor tabii.
E tabii işler ters giderse neyi satıp paramı kurtaracağım der. Ve son olarak koşullar, yani demin konuştuğumuz o enflasyonist ortam gibi makroekonomik dinamikler. Eğer çalışma sermayesi ihtiyacını doğru hesaplamadan, sırf gelir tablosundaki o sahte kâra güvenerek bankaya gidersen, o 5K filtresine anında takılırsın.
Vay canına. Sadece satış yapmanın ve büyümek istemenin aslında nasıl bir mayın tarlası olduğunu şimdi çok daha net görüyoruz. O zaman tüm bu parçaları yavaş yavaş birleştirelim ve bugün ne inşa ettiğimize bir bakalım bence.
Tabii, harika olur.
Bugün senin için o sayıların arkasındaki sis perdesini aralayacak çok güçlü bir lens yarattık aslında. BCG matrisiyle stratejik kararların nasıl birer nakit yakma veya nakit yaratma tercihi olduğunu gördük. Kârın sadece bir illüzyon olabileceğini, gerçeğin ise her zaman nakit akış tablosunda saklandığını anladık.
Faaliyet kaldırıcıyla o risk iştahımızı tarttık.
Evet, geleneksel maliyetlemenin yalanlarını o ABC sistemiyle yüzleştirip, varyans analiziyle şirketin kanını emen sızıntıları nasıl bulacağımızı öğrendik ve son olarak enflasyonun sessizce şişirdiği o çalışma sermayesi tansiyonunu nasıl dengede tutacağımızı ve bankaların 5K filtresine nasıl aşacağımızı çözdük.
Muazzam bir donanım bu.
Bence de. Artık bu donanıma sahipsin. Bir sonraki yönetim kurulu toplantısında ya da kendi işini kurarken kimse sana öyle sadece cilalı bir gelir tablosu göstererek gözünü boyayamayacak.
Eğer bu okur yazarlığa sahipsen, evet, fırtınalı denizlerde bile yolunu bulursun. Ama sana bugün konuştuklarımızın ötesinde üzerinde düşünmen gereken son bir soru bırakmak istiyorum.
Dinliyoruz.
Bugün verileri toplamak, varyansları tespit etmek, rasyoları saniyeler içinde hatasız hesaplamak, tüm bunlar yapay zeka ve otomasyon araçlarıyla zaten yapılıyor ve çok yakında tamamen makinelere devredilecek. Gelecekte tüm rakiplerin aynı kusursuz tablolara ve analizlere anında ulaşabildiğinde, sence finansal başarıyı getirecek olan şey hala sayıları hesaplamak mı olacak?
Çok iddialı bir soru.
Yoksa o mükemmel sayıların arkasında yatan insan psikolojisini, pazarın irrasyonel eğilimlerini ve kriz anlarında yöneticilerin verdiği o duygusal tepkileri okuyabilmek mi olacak? Belki de geleceğin gerçek finansal zekası, makinelerin asla göremediği o sezgisel gri alanlarda gizlidir.
Excel tablolarının bittiği ve insan doğasının başladığı o büyüleyici nokta. Kesinlikle üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir vizyon. Rakamlar bizim için sadece bir pusula ama unutma, dümeni tutan hala biziz.
Çok doğru.
Bu yoğun ve derinlemesine incelemede bizimle olduğun, o meraklı zihnini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Sayıların ötesini görmeye devam et. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.